Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kur'an'ın mucizevi bir boyutu da maksat meseleleri, mana üslubu, söz incelikleri ve buna dair güzellikleri ciheti. Kur'an'ın kelamı şüphesiz en ileri derecede. Kelama üstünü katan meziyetler en ileri mertebede. Bununla alakalı örnekler verebilir miyiz?
Evet. Kelama üstünü katan meziyetler derken aslında hemen hepimiz bazı kelamların diğer kelamlardan daha farklı olduğunu, artıları olduğunu biliriz.
Evet.
Nasıl ki diğer şeylerde kalite farklı oluyor. Herhangi bir mal başka bir maldan daha kaliteli oluyor, artıları oluyor ve ona göre tercih ediliyor. Kelam da bunun gibi. Kur'an-ı Kerim kelamullah, Allah'ın kelamı ve evet, muhatap da insan. İşte meseleleri en etkili bir şekilde anlatmak Kur'an-ı Kerim'in herhalde en belirgin özelliklerinden. Böyle olunca işte kelamın vecizliği, anlaşılırlığı, öte yandan ihtiva etmiş olduğu edebi sanatlar, bütün bunlar kelamın artı özellikleri oluyor.
Hı hı.
Bu konuda belki şunu örnek verebiliriz.
Evet.
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ hayat.
Evet.
يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Şimdi kısas, öldürme veya yaralama durumlarında bu işi yapana benzeri bir cezanın uygulanması. Araplar Arapça olarak kısas manasını kendi cümleleriyle de ifade etmeye çalışmışlar. Yani Kur'an Arapça aynı mana benzeri şekilde nasıl anlatılabilir?
Evet.
Mesela demişler ki bir kısım insanları öldürmek toplumu diriltmektir. Veya öldürmeyi çok yapınız ki öldürme azalsın. Bu gibi ifadeler var. Veya öldürme öldürmeyi yok eder. Bunlar da hemen hemen sizin için kısasta hayat vardır. Bu manayı ifade etmeye yönelik. Ama Kur'an'daki ifade daha kısa, mana olarak daha şumullü ve yanlış anlamalara da müsait değil. Çünkü kısasta bir her şeyden önce bir suç var, suça verilecek bir ceza var. Ama diğerinde öldürme öldürmeyi yok eder diyecek olursanız her türlü öldürme işin içine girer.
Yanlış anlaşılmalara.
Yanlış anlaşılmalara müsait. Ulema bu ayet-i kerimeyi değerlendirirken bir takım artılarıyla şöyle değerlendiriyorlar. İbare olarak bu daha kısa. Tekrardan uzak. Yani öldürme öldürmeyi ortadan kaldırır derken öldürme iki defa tekrarlanıyor. Ama bunda bir tekrar söz konusu değil. Öte yandan edebi sanatlar yönüyle bir takım sanatlar var. Belki burada anlatmak uzun sürebilir. Ve bir de sadece öldürmeyi değil, yaralamaları da içine alıyor. Mesela diyelim ki birisi diğerine vurdu, yaraladı. Benzeri bir şekilde ona da ceza uygulanıyor.
Evet.
İşte göze göz, dişe diş gibi başka ayette ifade edildiği üzere. Ve daha bunun gibi bir de bunun hayat olduğu ve yani kısas yoluyla toplumdaki işte öldürme, yaralama gibi şeylerin önüne geçileceği ifade ediliyor. Burada tabii dikkati çeken durum şu. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ ifadesinin yine Arapça'da başka türlü nasıl anlatılabilir? Başka kelamlarla mukayesesi ve mukayese edildiğinde
evet,
arada çok büyük bir fark olduğu işin erbabı tarafından, bilenler tarafından açık bir şekilde görülüyor.
Evet, Allah razı olsun. Kur'an'ın meziyetlerinden bir tanesi de üslubunun ulvi derecede olması, ulvi bir üsluba sahip olması.
Evet.
Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Tabii üslup konusu belki daha evvelinde de değişik vesilelerle geçti. Üslup tarzı beyan. ifade tarzı. Evet. Ve üslubu beyan aynı ile insan denilmiş. Yani bir insanın üslubu onun iç dünyasını, bilgisini, kültürünü yansıtır. Evet. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda üslubunda ilahilik görülür. Yani bu bir beşer sözü değildir. Bediüzzaman muhakematta üslubu üçe ayırıyor. Bunlar belagat kitaplarında belki farklı tasnife de tabi tutulabilir. Var, değişik tasnifler var.
Evet.
Bunlardan birisi mücerred üslup. Yani düz anlatım, sade anlatım. Diğeri müzeyyen üslup, süslü anlatım. Üçüncü olarak da üslubu âli, ulvi üslup. Ulvi üslup insanların üslubunda da olabilirdi. Yani daha böyle sıra dışı, daha böyle başkasının kolay kolay söyleyemediği ifadelerle söylemek. Bediüzzaman bunu ulvi üslup olarak anlatıyor, nazara veriyor. Ve muhakematta kendi üslubunun o tarzda olduğu, yine İbn-i Sina gibi bazı zatların, bazı kelamlarının bu türden olduğunu nazara veriyor. Kur'an-ı Kerim ise baştan sona üslubu âli, âli bir üslup. Çünkü ilahi kelamdır, ilahi beyandır ve ona göre elbette en etkili bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de manalar anlatılmış. Türkçeden bilmiyorum, belki şöyle bir iki örnek verebiliriz. Mesela Ahmet Cevdet Paşa, evet, Müslümanlıkta köle almak köle olmaktır diyor. Yani burada köle almak köle olmaktır. İşte kölenin hukuku var. Onun başındaki efendisi durumunda görülen ona efendilik yapmayacak. İşte ona yardımcı olacak, elinden tutacak gibi hadislerde de anlatılan yediğinizden onlara yedirin, giydiğinizden onlara giydirin. Onlara kölem demeyin, oğlum kızım deyin gibi. Bu manaları bir cümlede, bir tek cümlede özetliyor. Müslümanlıkta köle almak köle olmaktır. Evet. Bu herkesin kolay kolay söyleyebileceği bir ifade değil. Dolayısıyla dikkat çekiyor böyle ifadeler. Veya Selahattin Şimşek'in hoşuma giden bir ifadesi var. Diyor ki, deha imkansız zannedilen de mümkünü görebilmek demektir. Gemilerin karada da yüzebileceğini sezmek Mehmetlerden birini Fatih yapar. Böyle bir kelamı kim duysa etkilenir.
Evet.
İşte bazı şiirlerdeki bazı ifadeler yine bu noktada daha dikkat çekicidir. Ve bunlar zaman içerisinde insanların diline de yerleşir zaten. Konuşmalarını bu gibi ifadelerle süslerler. O cümleleri iktibas olarak alırlar ve başkalarıyla paylaşırlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu manada baştan sona âli bir üslup görülüyor.
Evet.
Bundan dolayı dini konular anlatılırken ayetlerle süslendirilerek anlatılır. O iktibaslarla anlatım kuvvetlendirilir.
Evet, Allah razı olsun. Kur'an bir fen kitabı olmamakla birlikte kevni ilimleri de ihtiva eden ayetler var. Evet. Fenlerle alakalı meseleleri de nazara veriyor. Bu konuda açıklama yapabilir misiniz?
Kevni ilimler derken kainatla ilgili ilimler. Fizik, evet, kimya, biyoloji. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim bir fen kitabı. Doğrudan bir işte coğrafya kitabı falan değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen bütün bu fenlerle, ilimlerle alakalı bir takım hülasaları bulmak mümkün. Ve bunları okuduğumuzda Allah-u Teala kainatın sırlarından bazı ipuçlarını bize vermiş.
Evet.
Mesela yaratılış, acaba yaratılış nasıl oldu? Bunu ilmen o kadar da belirleyebilmiş değiliz.
Evet.
Ama Kur'an-ı Kerim'deki emri küm feyekün, ol emriyle Allah'ın yaratması. İşte gökler ve yer bitişikti. Onları biz birbirinden ayırdık. Ve her canlıyı sudan yarattık. Bu mealdeki ayetler gökler ve yerin bir zamanlar yaratılış hamurunda bir beraber olduğunu ama daha sonra işte sema bir taraf, yeryüzü bir taraf ve derken semadan yağmur yağdırılıyor ve yeryüzünde hayat başlatılıyor. Ve bu ayet-i kerimedeki mesela her canlıyı sudan yarattık. Su hayat ilişkisi. Biyolojide epey konuşulan bir meseledir. Burada bunları çok net bir şekilde görmek mümkün. Kur'an-ı Kerim'de astronomi ile alakalı belki yüzlerce ayet var. Ve o yüzlerce ayet günümüz ilim adamlarına ve tarihteki ilim adamlarına ışık tutacak mahiyette. Ve İslam uleması ilgili ayetleri okumuşlar. Hatta İslam dünyasında astronomi ilmi Batı dünyasına göre daha önlerdedir. Hmm. O tarihin ortaçağ dönemlerinde Avrupa karanlıktayken İslam dünyası aydınlıktaydı.
Evet.
Ve o dönemlerde astronomide gerçekten İslam dünyası çok önlerdeydi. Bunun sebeplerinden birisi Kur'an-ı Kerim'de bu konudaki ayetlerin çok oluşu. Hatta İmam-ı Gazali ilmi nücumu bilmeyen Allah'ı bilmekte noksan kalır diyor.
Hmm.
Yani yıldızlar ilmi.
Semavatı.
İşte günümüzde astronomi denilen ilim. O ilmi bilmeyen Allah'ı bilmekte noksan kalır. Daha bunun gibi coğrafyayı ilgilendiren veya kimyayı ve başka fenleri ilgilendiren konularda Kur'an-ı Kerim'de pek çok dikkat çekici ayetler var. Mesela Sübhanellezî halakal ezvâce kullehâ. Yani Allah her şeyi çift yaratmış.
Evet.
Buna dikkat çekiliyor. Her şeyi çift yaratan Allah münezzehtir. Yani o eşi benzeri olmaktan münezzehtir. Mimmâ tümbitül art, yerin bitirdiklerinden. İşte yerden bitenler, bitkiler, ağaçlar. Bunların da kendine göre erkekli dişili durumları var. Öte yandan ve mimmâ lâ yâlemûn, daha insanların bilmediği başka şeylerden. Yani bizim bildiğimiz işte insanlar da kadınlı erkekli, hayvanlar kadınlı erkekli. Yani erkek dişi tarzında. Ama daha bilmediğiniz başka şeylerden. Demek ki her şey eşeyli olarak yaratılmış. Kur'an-ı Kerim bu tarzda anlatıyor. Veya diyelim ki bize binek olarak yaratılan hayvanları nazara veriyor. Vel hayl vel bigal vel hamir literkebuha ve zine. Allah hem binmeniz hem de bir zinet olsun diye işte at, eşek, katır bu gibi hayvanları emrinize verdi. Ve yahrugu ma la ta'lemun. Daha bilmeyeceğiniz neleri neleri yaratır.
Hmm.
Yani önü açık, ucu açık. İşte trendir, otomobildir, günümüzde uçaklardır. Bütün bunlar ayet-i kerimenin şumuline giriyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim böyle kainatla alakalı çok dikkat çekici beyanatlara sahip. Kainatın sırlarını bize anlatıyor ve anlayanlara oralarda ipuçları veriyor. Ve işin ehli olanlar da Kur'an'ın o projektörüyle aydınlattığı alanları görüyorlar ve istifade ediyorlar.
Veya asırlar sonra Kur'an'ın söylediğini ancak bulabiliyorlar.
Veya
geldikleri
öyle.
İlimle.
Evet.
İlgili bölümde Bediüzzaman Hazretleri Kur'an hakkında cehl-i mürekkebin menşei olan adiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak diye bir tabir kullanıyor. Buradaki adiyat perdesi ne demektir? Murat nedir? Bunu bir açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim kainatı bize anlatırken devamlı iç içe olduğumuz, gördüğümüz şeylerin görülmeyen yüzlerini anlatıyor.
Evet.
Ve alışkanlık perdesini, ülfet perdesini ortadan kaldırıyor.
Hı hı.
Burada adiyat derken adet haline gelmiş şeyler. Adet kökünden geliyor. Mesela adet olarak nedir? İşte diyelim Mart ayında bahar gelir. İşte yazın ağaçlar meyve verir.
Sıradan diyebilir miyiz?
Yani sıradan, bize sıradan gibi gelen, rutin, monoton, alıştığımız şeyler. Ama bunlar böyle acaba sıradan olaylar mı? Sıradan değil, sıra dışı olaylar. Ve Kur'an-ı Kerim'in beyanatı, işte bunlara bakın. Mesela nasıl diyor? Unzuru mâ zâ fissemâvâti vel ard. Göklerde, yerde ne var? Bakın. Efela yanzuruna ileli bili keyfe hulugat. Devenin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Burada ayetin ilk muhatabı olan insanlar, ömrü deveyle geçen insanlar. Deveyi devamlı görüyorlar ama nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Keyfiyet noktasında ayet-i kerime keskin beyanatıyla onları dikkate sevk ediyor. Yani görmüyorsunuz, farkında değilsiniz. Bu şekilde dikkat çekiyor. Kur'an-ı Kerim'deki bütün unzuru, bakınız, unzur, bak, felyanzur, baksın bu gibi ifadeler hep tefekküre sevk eden şeylerdir. Bu hani nazar, nazar kökünden geliyor. Bakış.
Evet.
Ve Kur'an-ı Kerim bu şekilde cehli mürekkebin de ortadan kaldırıcısı oluyor. Bunu da belki biraz açıklamamızda fayda olabilir. Evet. Cehalet iki türlüymüş. Hı hı. Bunlardan birisi cehli basit, yani bilmemek. Diğeri cehli mürekkep, bilmediğini de bilmemek. Hı hı. Yani bir insan bir şeyi bilmez, bu bir cehalettir. Ama bilmediğini de bilmiyorsa kat kat cehalettir.
Doğru.
İşte Kur'an-ı Kerim cehli mürekkebi netice veren durumları da ortadan kaldırıyor. Yani siz bilmiyorsunuz, bilmediğinizin farkına varın. Mesela insan yediklerine baksın diyor. İnsan hangi şeyden yaratıldığına baksın. Bütün bu mealdeki ayetler
evet.
Aslında görüp de dikkat etmediğimiz şeylere dikkat çekiyor. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'in bu ifadeleri kainatı bir kitap gibi önümüze seriyor. Yani siz bunu basit bir şey görmeyin. Her bir kelimesinde, her bir harfinde ne manalar var, ne büyük manalar var. Bunlara dikkat çekiyor ve bizi tefekküre, ibrete, kainat kitabını okumaya sevk ediyor.
Evet, Allah razı olsun. İlgili bölümde Bediüzzaman Hazretleri tabiat tağutu diye bir tabir kullanıyor. Bu ne demektir?
Tağut, Kur'an'da geçen kelimelerdendir. Belki Türkçe'de o kadar herkesin aşina olduğu, kullandığı bir ifade değil.
Doğru.
Tabii bilen bilir de Kur'an'ı kültürle iç içe olan tağut kelimesinin Kur'an'da yer aldığını bilir ama günlük hayata bu o kadar yansımamıştır.
Evet.
Ve bir de belki tabiat tağutu şeklinde kullanımı tefsirlerde pek yok. Ben önce ilgili ayetlerden birine dikkat çekeyim. Femen yekfur bit tağut ve yu'min billah. Kim tağutu inkar eder, Allah'a inanırsa fakat istemseke bil urvetil vuskalen fısame lehe. Hiç kopmayacak sağlam bir kulpa tutunmuş olur. Burada kim tağutu inkar ederse, tefsirlere bakıldığında genelde tağuta şeytan manası vermişler. Kim şeytanı inkar eder, Allah'a inanırsa. Bu yanlış bir mana değildir. Yani şeytan da bir tağuttur. Tağut tuğyandan geliyor.
Evet, tuğyan.
Ve şeytan tuğyan içindedir. Haddini aşmıştır ve Allah'a karşı gelmiştir. Başkalarını da kendine tabi etmeye çalışmaktadır. Bu yönüyle mana doğru. Fakat yani ifade şeytan değil. Allah dilese kim şeytanı inkar eder, Allah'a inanırsa böyle de diyebilirdi. Öyle dememiş.
Evet.
Bu durumda tağutu daha kendi bütünlüğü içinde değerlendirmek gerekiyor. Ve diyelim ki tabiat, o da bir tağut. Yani o da Allah yerine ikame edilen bir şey. Allah'ın yerine konulan bir şey. Günümüzde bu ülkemizde ve dünyada başka yerlerde karşımıza çıkan bir durum. Bazı insanlar tabiat ana diyor veya doğa ana diyor. Doğa bize neler vermiş, tabiat bize neler vermiş. Tabiat bir ilah gibi karşımıza çıkarılıyor. Halbuki tabiat ilahi bir sanattır. Ve hiçbir şekilde haşa ilah olmaya bir özelliği yoktur, liyakatı yoktur. Bu durumda biz tağutu Allah yerine ikame edilen her şey. Böyle anlarsak mana daha yerli yerine oturur.
Mesela Peygamberimiz zamanında putlar tağut olabilir.
Putlar tağut.
Bu zamanda tabiat.
Evet, bu zamanda tabiat. Öte yandan mesela bilim. bazıları tarafından Allah'ın yerine ikame edilmeye çalışılmıştır. Pozitivizm akımı Allah'ı devre dışı bırakıp bunun yerine esas olan bilimdir, laboratuvarda ispat edilenlerdir demişlerdir. Ve Firavun gibiler birer tağuttur. Bir nevi putlaştırılmıştır bunlar. İlah haline getirilmiştir. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın burada tabiat tağutu diye tağuta yeni bir açılım getirmesi muazzam bir kazanım.
Evet, Allah razı olsun. Yine ilgili bölümde Üstad Hazretleri gaflet uykusunun kalın tabakaları diye bir tabir kullanıyor. Bunu açıklayabilir misiniz?
Evet. Yani gaflet görevlerimizden bir haber olma hali. Evet. İnsanın sorumluluğu çok büyük. Görevleri ciddi görevler. Ama insan bunun farkında değilse işte buna da gaflet deniyor.
Evet.
Yaratılış gayesinden habersiz olma hali. Kur'an-ı Kerim'in o keskin beyanatı gaflet uykusunun kalın tabakalarını delip geçiyor.
Evet.
Ve Kur'an okuyan bir insan gafletten kurtuluyor. Diyelim ki gafletle aleme baktığında alemi bir kitap olarak görmüyor. Her şeyi rutin birer iş gibi zannediyor. Ama Kur'an'ın beyanatını okuduğunda, mesela Kur'an'da enzele mines semai ma'a, Allah gökten bir yağmur indirdi.
Evet.
İndirdi diyor. Bu ifade yani yağmur yağmıyor. Yağmur yağdırılıyor.
Evet.
Bu şekilde unzuru ile semerihi ize esmara ve yen'i, o ağaçlar meyve verdiğinde, bir de o meyveler olgunlaştığında bakın. Yani meyve verdiğinde nasıl tomurcuk halinde daha ileride olgunlaştığında nasıl, nereden nereye,
evet,
kuru odunların arasından ne gibi meyveler, ne gibi rengarenk şeyler çıkıyor. Bunlara bakın. Bu gibi ifadeler insanı gafletinden uyandıran, gafletten kurtaran ifadeler.
Evet, Allah'ın olsun. Kur'an'da kainat sani'nin pek ciddi ve hakiki ve ulvi ve hak olarak konuşması ve konuşturması görünüyor diye bir tabir kullanıyor Üstad Hazretleri. Peki böyle baktığımızda Kur'an'daki ilahi beyan tarzı nasıl oluyor?
Evet.
Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Kur'an-ı Kerim'deki ifadelere baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece alıcı durumdadır.
Evet.
Mesaj taraf ilahiden gelmekte. Peygamber aracılığıyla bizlere, başta onun kendisine, daha sonra bizlere ulaştırılmaktadır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de en fazla tekrar edilen ayetlerden, kelimelerden birisi de ki ifadesi. Gul.
Gul.
De ki. Buradan ne anlaşılır? Peygamber kendiliğinden söylemiyor. Ve mâ yantıku anil heva in huve illâ vahyun yuha. Yani o kendi heva, kendi keyfinden konuşmaz. Ancak kendisine vahyedileni söyler. Buradaki nazara verilen durum Hazreti Peygamber'in Kur'an'la alakalı durumudur. Yani bu Allah'ın kelamıdır diye size söyledikleri onun kendi hevasından sözler değildir. Ancak vahyedileni söyler. Yoksa peygamberin her ağzından çıkan vahidir anlamında değil.
Evet.
Şimdi işte Kur'an-ı Kerim'deki beyan tarzına bakıldığında bu açık bir şekilde görülebiliyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'in daha sık gelmesini istiyor. Kur'an'da yer almış. وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكِ Biz ancak Rabbinin emriyle geliriz. Mesela ifk olayı, Hazreti Ayşe'ye bir iftira atılıyor. Bir ay bu konuda vahiy gelmiyor. Ve Hazreti Peygamber bekliyor. Yani vahiy gelse, durum netleşse tarzında. Veya Tebük seferinde seferden geri kalan üç kişiyle alakalı onların işte affedilip affedilmeyeceği durumları Kur'an'da nazara verilir. Ve o konuda 50 gün falan vahiy gelmiyor.
Evet.
Ve alet selâfetillezîne hullifû diye işte geride kalan o üç kişiyi de Allah affetti. Daha sonra bu konuda ayet geliyor.
Evet.
Peygamber Efendimiz'e mesela soru soruluyor. Peygamberimiz doğrudan bunun cevabı şudur demiyor. Ayet geliyor. Yes'elûneke anir ruh. sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَارْنَيْنِ Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki, işte ben size ondan bir miktar bahsedeceğim, anlatacağım. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, şunları şunları. Bu evet. Tarzda Kur'an-ı Kerim'deki üsluba baktığımızda hariçten peygambere ilka oluyor. O da insanlara bunu bildiriyor. Bunu çok net, bariz bir şekilde görebilmekteyiz.
Evet, Allah razı olsun. Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, bugünkü programımız burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.